Ayrım 22. Bu filmin kötü adamı benim, Murat Gülsoy, sayfa 227. Defne elini yavaşça çekti. Hayır Önder, bu doğru olmaz. İhtiyacın olan tek şey zaman, kitabını bitirmek için. Şimdilik aklını dağıtmak istemiyorsun. Sorunları da o nedenle erteliyorsun. Sonra beni, bu evi, bu yaşantımızı tamamen sileceksin. Önder söyleyecek söz bulamıyordu. O güne kadar tanıdığı Defne değildi konuşan. Bu kadar makul, bu kadar kendinden emin, bu kadar etkileyici. İçine biri girmiş gibiydi. Osman İsfendiyar'ın gülümseyen güçlü erkek yüzü canlandı zihninde. Başka biri var değil mi? Bunu sormasan olmaz mı? İnanamıyorum. Beni aldattın. Hayır, aldatmadım Önder. Ne zamandır ayrı yaşadığımızın farkında değil misin? Beni aldattın. Git, seni görmek istemiyorum. Ne yüzle böyle bir tepki gösterdiğini anlamıyorum. Sen beni çoktan terk ettin. Bunu kabul et. Önder artık Defne'nin görüş alanının içinde olmasını bile tahammül edemiyordu. Tamam sus artık. Git, sadece git. Tamamen haklısın, sen haklısın. Özür dilerim. Kötüyüm ben, tamam anladım. Biliyorum, zayıfım. Sen git yeter ki. Defne hışımla masadan kalktı. Böyle bitsin istemezdim. Başlarda her şey güzeldi. En azından kendi yaşadıklarına saygı duy. Önder'in sesi çok cılız çıktı. Ne yapmamı bekliyorsun peki? Ne yapabilirim? Defne cevap vermek yerine arkasından sarıldı. Kısa ama etkili bir temastı. Kimseye asla süt veremeyecek olan memeleri Önder'in omuzlarına değiyordu. Zavallı Önder. Geç kalınmış bir aşkın talihsiz bir kahramanı olduğunu düşünüp kendini acıyordu. O kısa güzel an bittikten sonra Defne yatak odasına gitti. Önder bir süre yıldızlı geceye baktı. Binlerce göz tarafından izlendiği duygusuyla utandı. Filades'i buldu gözleri, kendiliğinden. Osman Bey'in kendinden emin yüzü belirdi Orion'un üzerinde. Bir böcek kadar değersizdi Önder. Kendisi dışındaki herkesin yukarıda yazılı hikayelerde bir rolü vardı. O burada, bu noktada, masanın başında, tüm hikayelerin ve hayatın dışında, yapayalnız. Gece kelebekleri lambanın içinde anlamsızca dolanıyorlardı. İçeriden gelen seslere kulak verince Defne'nin gerçekten de bavulunu hazırladığını anladı. Bitmişti. Her şey sonunda beklenen olmuştu. Önder önünde açık duran defterlerin üzerinde kenetlenmiş ellerine baktı bir süre. Babasının ellerine ne kadar da benziyordu. Elinde sadece bu sayfalar kalmıştı. Yaralanan ruhunu iyileştirmek için gayeli bölümü açıp okuyacaktı ki vazgeçti. Bunu erteleyebilirdi. İçinde kabara kabara çağlayan öfke ırmağı onu delice kararlar almaya zorluyordu. Madem ki artık kötü adamdı, o halde kötü şeyler yapmalıydı. Burunlarından getirecekti. Ama önce biraz bilgi edinmeliydi. Sinsice yatak odasına girdi. Bozuk niyetlerini Defne'den gizlemek için uygar bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Sakıncası yoksa nereye gittiğini sorabilir miyim? Yani bir adres bırakacak mısın? Bir telefon. Defne Önder'in ne derece samimi olduğunu anlamak için yüzüne baktı. Datça'ya gidiyorum bu akşam. Sonra sana yazarım belki. Boşanma işlemlerini başlattığımda babanın evine gönderirim evrakları. Burada kalmazsın herhalde. Kontrat Ekim'de dolacak. Benim evdeki eşyalarını toplarım. Uygun bir zamanda alırsın. Babasının evi. Zaten başka evi kalmamıştı. 2 yıl boyunca yaşadıkları Defne'nin evine bir daha gidemeyeceğini o anda fark etti. Benim evdeki eşyaların. Önder, asla boşanmayacağım. Hayatı onları zehir edeceğim gibi düşünceleri bastırarak ses tonunu denetim altında tutmayı başarıyordu. Tabii, anlıyorum. Bu saate nasıl gideceksin Datça'ya? Yani sabahı beklesen. Hayır, araba gelecek zaten. Her şey ayarlandı. Her şey ayarlandı. Edilgen fiillerin bu kadar korkunç bir etkisi olduğunu bilmiyordu o ana kadar. Hep Datça'da mı kalacaksın? Defne konuşmanın uzamasından sıkılmışa benziyordu. Of, neden sorup duruyorsun ki? Daha bir saat öncesine kadar nerede olduğum aklından bile geçmiyordu. Önder bu sefer bağırdı. Çünkü nerede olduğunu biliyordum. Kiminle? Defne de kıpkırmızı bir yüzle bağırarak sözünü kesti. Belki de daha kötüsüne kendini hazırlamıştı. İyi ya, durumda değişen bir şey yok. Yarın sabah beni tekneyle alacak. Uzun bir deniz yolculuğuna çıkacağız. Arada da avukat işlemleri başlatacak. Kısmetse bir daha karşılaşmayacağız. Anladın mı? Önder'in birçok iç organı o anda parçalandı. Daha fazla konuşmalarının bir anlamı yoktu. Odadan çıktı. Kitaplığın önüne geçip boş boş bakmaya başladı. Kitapların sırtlarını okuyordu. O gidene kadar kendini nereye koyacağını bilemiyordu. Hele bir gitseydi, acıyla mücadele etmeye o zaman başlayacaktı. Belki babası gelirdi. Cevdet Bey'in durumunu düşündü. Romanı nasıl bağlayacağını kurgulamaya çalıştı. Koskoca adamdı. 80/2 = 40. Bu tür şeylerle başa çıkabilirdi. Yaşlı bir Kızılderili'nin dediği gibi. Sanat zor iştir. İçiniz kan ağlasa da o gece sahneye çıkıp eğlendirmek zorundasınızdır. Durumuyla başa çıkabilmek için böyle saçmalıyordu içinden. Kırktım, kırıktım diye mırıldandı. Defne bavuluyla odadan çıktığında göz göze geldiler. Önder hiçbir hesap yapmaksızın Defne'nin bavulunu elinden alıp verandaya taşıdı. Arkasına bakmıyordu. Defne'nin ne düşündüğü umurunda değildi. Kırktım, kırıktım diye tekrarlayıp duruyordu içinden. Verandaya çıktığında karanlık bir cipin bahçe kapısında durduğunu gördü. Farları sönük, kapkara bir cip. Önder cipin arkasını, bavulu taşıyıp bahçe kapısına geri döndü. Cehennemden gelen bu uğursuz aracı dokunamazdı. O sırada Defne'nin gözlerinde yaşlarla onu izlediğini gördü. Şimdi eşiğin iki yanında duruyorlardı. Bir süre sonra yerleri değişeceklerdi. Defne eliyle Önder'in yanağına dokundu. Önder ona vurmak istedi. Güçlü bir tokat. Mutluluğu acıya dönüştürebilecek bir darbe. Altyazılı bir Amerikan filminden acıklı bir sahne yaşamak istedi. Ama hareketsiz kaldı. Çok uzun bir an öyle kaldılar. Hoşça kal. Önder cevap veremedi. Zihni bir kağıt gibi bomboştu. Hiçbir şey hissetmiyordu. Büyük bir boşluk. Sadece artık anlamını yitirmiş. Kırktım, kırıktımlar yankılanıyordu içinde. Kapının önünden çekildi. Defne bahçenin dışına çıktı. Eve doğru yürürken cipin kapılarının açılıp kapandığını, daha sonra motorun çalıştığını ve sonra da lastiklerin toprak zeminde hızla döndüğünü duydu. Arkasına bakmadan eve girdi. Mutfağa kadar durmadan yürüdü. Kırktım, kırıktım diye diye yeni bir kadeh aldı raftan. İçkiyi doldururken tekerlemenin tamamı neydi diye merak etti. Cemal söyleyip dururdu. Her meyhaneye gittiklerinde aynı tekerlemeyi hızla söyler. Sonra da içkisini bitkişte bitirirdi. Otuzdum, topuzdum, kırktım, kırıktım, sonra elliydim, belliydim, sonra Önder uydurmaya karar verdi. Altmıştım, batmıştım, yetmiştim, bitmiştim, seksendim, serildim, doksandım, noksandım, yüzdüm, düzdüm, dümdüzdüm. Toprakla aynı düzeyde. O kadarının yeterli olduğuna inanarak kadehi başına dikti. Sonra bir kadeh daha doldurdu. Nasılsa artık kimse karışamazdı. Yarın soran olursa, hay evet dün gece Defne beni terk etti. Evet dün gece, galiba Osman Bey ile gitti. Ya evet, aldatıyormuş diyecekti Osman İsfendivar efsanesi. O büyük, iyi insan efsanesi bir anda bitecekti. Birden hınzır bir ifade yerleşti yüzüne. Aniden her şey aydınlanmıştı. Osman Bey yarın sabah heykelin açılışını yapacak ve sonra da teknesine atladığı gibi Datça'ya gidecekti. Her şeyin bugüne denk gelmesi tesadüf değildi. Osman İsfendiyar tesadüflere inanmazdı. Önder'in defnesiz hayatının temelleri köyün meydanında atılmıştı. Hem de haftalar öncesinden planlamışlardı. Bunu onların yanına bırakmayacaktı. Drakula'ydı o. Her şey o gece davette başlamıştı. Onu şehvet düşkünü bir maymuna çevirecek içki içirmişti Osman Bey. Gelinleri onu baştan çıkarmıştı. Ve sonunda hikayeye uygun olarak karısını çalmıştı yaşlı vampir. Yarın törene gidecek ve açılış konuşmaları sırasında söz isteyecekti. Osman Bey'den sonra. Öyle bir konuşma yapacaktı ki rezil olacaktı Osman Bey. Bazıları da diyecekti ki, atanın yüce şahsiyeti arkasına saklanarak komşularının karılarını baştan çıkarıyor. Nereden buldukları belli olmayan paralarla iyilik dağıtıyor gibi ortalarda dolaşıyor. Kaç para bu heykel Osman Bey? Parayı nereden buluyorsunuz? Uyuşturucu mu, silah kaçakçılığı mı? Cevap verin. İnsanların gözünü boyayabilirsiniz ama yüce Türk milleti size gereken karşılığı verecektir. Sonra da ceketin içinde sakladığı içki şişesinden bozma bombayı onlara doğru fırlatacaktı. Osman Bey'in Sin Connery sakalları alevler içinde yanarken Hulk, Önder'i omuzları alacaktı. Önder tuvalete gidip midesindeki her şeyi çıkardı. Kahve yapmalıydı, kendini toplamalıydı. Kaç çıkardı acaba, kendini toplasa yani. İşte tüm çıkanlar kuburu doldurmuştu. İçtensin oğlum Önder, ama için boktan, dedi Cemal kulağına. Güldü. Birazdan Cemal kubura eğilmiş kafasını çekip çıkaracak ve kendini Beyoğlu'nun tanıdık meyhanelerinden birinde sarhoş olarak bulacaktı. Her şey, Defne, Keklik Koyu, Muhteris Çin Maymunu, romanı uzun sarhoşluğu sırasında ya da kusarken gördüğü bir hayaldi. Yılanlı Şeyh masalıydı yaşadıkları. Tüm bunların içinde romanın hiç yazılmamış olması kötü geldi. İnsan her şeyden vazgeçebiliyordu ama emeğinden. Kendini kandırıyordu. Hiçbir şeyden vazgeçmiş değildi. Sadece bazı şeyleri kaybetmişti. Elinde sadece defterleri kalmıştı. Kısa bir zaman sonra buradan kurtulacaktı. Şehre dönecekti. Yeni bir hayat onu bekliyordu. Böyle yapmamalıydı. Moralini yüksek tutmalıydı. Kendini güç bela yerden kaldırıp mutfağa sürükledi. Kahve suyu koyup pencereden memduhlara bakmaya başladı. Memduh çocuklardan birini omuzlarına almış, evde tur atıyordu. Baba oğul tuttukları takımın formasını giymişlerdi. Önder hayatında hiç takım tutmadığı için gocundu. Onu insanlardan ayıran, bu mutfağın sefil yalnızlığını hapseden, ondaki bu eksiklikmiş gibi hissediyordu. Bir takım tutabilseydi, kalabalıklarla birlikte herhangi bir şey için heyecanlanabilseydi, böyle yalnız kalmaz, bir kadınla evlenir, çoluk çocuğa karışırdı. Büyük memelerinden süt damlayan bir kadınla. Kahvesini alıp masanın başına dönerken kitaplıktaki raflardan birinin yarı yarıya boşalmış olduğunu fark etti. Tüm yoga, astroloji, bahçecilik, şifalı otlar kitapları gitmişti. Küçük ağaç heykelcikler, sevimli süsler gitmişti. Mutfağın önünde yerde yatan buğday demetine baktı. Defne gitmişti. Üstelik bu geceden çok önce başlamıştı toplanmaya. Farkına varmamıştı. Masaya oturduğunda defterinin üzerinde duran fotoğrafı fark etti. Çoban ve koyunlar kayalıklarında duran kendisi. Suratında anlamsız bir ifade. Çoban olduğu düşünülen büyük kayanın yanında. Öylece duruyordu. Olduğundan çirkin görünüyordu. O anda Osman Bey'e bakıyordu. Oysa şimdi Osman Bey'e bakan kendisine bakıyordu. Fotoğrafı Osman Bey Defne'ye vermiş olmalıydı. Giderken de Defne sezdirmeden defterin üzerine bırakmıştı. Neden saklamamıştı ki? O kadar mı tiksinmişti Önder'den? Defne'nin o masalı ilk anlattığı günü düşünmeye başladı. Bellek Oteli'nin kayıt masasına uğrayıp o güne ilişkin anıları en iyi odalara yerleştirmelerini söyleyecekti. En kısa zamanda. Ama şimdi, şu an, bitmek bilmeyen çok uzun bir anın içinde durduğunun farkındaydı. Zaten buraya durmaya gelmişti. Hayatının orta yerinde duruyordu işte. O fotoğrafın içinde. O taşlaşmış çobanın ve taştan koyunların arasında yavaş yavaş katılaşmaya başlamıştı bile. Bu kış sol yanı yosun da tutardı. 22. ayrımın sonu, sayfa 234.